Herkese selamlar. Teknik olmayan girişimcinin hikayesinde 5. bölümde karşınızdayız. Bu bölümü canlı yayın olarak yapıyoruz. Çünkü güzel bir konumuz var bu sefer. Certifier'ın yatırım almasını konuşacağız. 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Dün duyurusunu yaptılar. Bugün de sıcağı sıcağına Arda ile birlikte konuşacağız. Certifier CEO'su. Arda selam, hoş geldin. Hayırlı
selam
olsun.
Selamlar abi. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Vallahi darısı nice ihtiyaç duyanlar için diyelim. Malum yatırımlar biraz daha aslında süreç ciddiyeti ve hızlanmasının artmasına vesile olan şeyler. Eğer ki ihtiyaç duyanlar varsa yakın zamanda inşallah gönüllerinden geçtiğince bir cap table ve değerleme ile birlikte devam ederler diye umuyorum.
Aynen öyle. İstersen önce hızlıca bir şeye girelim. Hani sizin şimdiye kadar aldığınız yatırımlar ve bu yatırım turunun detaylarını daha önceden konuşmuştuk ama hani böyle bir yatırım özelinde konuşacağımız için bir tekrar etmek iyi olabilir.
Tabii ki de memnuniyetle. Bizim yolculuk Ağustos 2018'de başladı gibi değerlendiriyoruz. Resmi olarak böyle ürünü çıkardık, ilk faturalama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Biraz daha 2019'un başına vardı. O dönem aralığında Mayıs 2019'da Tarven Ventures'ten ilk yatırımı aldık. O zaman 1.2 milyon TL değerleme ile 184 bin Türk liralık bir yatırım aldık. İlki oydu. İkinci yatırım turu takip eden sene 2021'in Temmuz'unda Techone Venture Capital ve Lima Ventures dahiliyetiyle gerçekleşti. O zaman da 6 milyon TL değerleme üzerinden 1.2 milyon TL'lik bir yatırım aldık. Şirketin %20'sine karşılık. Şimdiki turda da ne mutlu ki dolar kurlarına geçiş yaptık. Malum evet. Bugünlerde çok çok güvenemiyoruz.
Aynen, çok oynuyor.
Canı sağ olsun. O sebepten bu turda da 2,5 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden 300 bin dolarlık bir yatırımı aldık. Follow-on yatırımı olarak ve tura lead eden Techone Venture Capital oldu tekrardan. Hı hı. Bununla birlikte Lima Ventures'ın Hollanda'da yakın zamanda kurduğu Alima Ventures ilk yatırımını buraya yaptı. Orada yeni bir iştirak olarak konumlandırdı. Bununla birlikte Türkiye'de yakın zamanda kurulmuş olan Tech Venture yeni bir yatırım firması olarak Sedat Beyler çok çok değerli ve güzel bir işe başladılar. Onlar dahil oldular. İngiltere'den Portera Technologies'in Portera Ventures tarafı yatırım yaptı bu tura doğrudan doğruya. Son olarak da değerli sevgili iki meleğimiz Çetin Dalva ve Kemal Temel tura eşlik ettiler. Böylelikle 300 bin doları tamam ettik diyebilirim. Konuşacak çok şey var abi. Yani yatırım almak olsun, bunun Türkiye'ye girişi olsun. En basitinden turu bizim normalde Mayıs'ın 3. haftasında kapatıp daha dün ilan edebildiğimiz meselesinde de değiniriz doğrudan doğruya memnuniyetle. Ama vatandaşlar hayırlı olsun diyelim bakalım. Bundan sonrası daha çetin, daha eğlenceli olacak diye umut ediyorum.
Aynen, hayırlı olsun tekrardan. İstersen önce şeyle başlayalım. Önceki yatırımlara göre ne farklı oldu? Bu sefer işte Amerika'daydı şirket. Daha önce bir önceki yatırımda Amerika'da mıydı emin değilim ama ilk yatırımda Amerika'da değildi mesela. Kesinlikle. Hani bu yatırım aşamalarını düşündüğünde nasıl bir gidişat oluyor, işte zor. Yani bazı zorluklar oluşuyor, bazı kolaylıklar. Kesinlikle. Mesela yatırımcı bulmak daha kolay oluyor ama işi tamamlamak daha zor oluyor belki falan. Orada nasıl bir süreç oldu? Nasıl farklılıklar yaşadınız?
Şöyle abi, yani turlar açısından doğrudan doğruya potansiyel izleyici kitlesinin yani ilk yatırım ihtimali de olabilir. Böyle seriler öncesi yatırım turu durumu da olabilir. Gidip konuşabilecekleri yer açısından ilk turdan başlayayım ben doğrudan doğruya. Daha önceki oturumlarda biraz anlatmıştım ama çok kısa tekrardan değineyim. Bizim ilk yatırımımıza eşlik eden Tarven Ventures'la bizim bir araya gelişimiz nereden baksan Ekim 2018'de. Ben o dönemde daha ABD'deydim. Ekim 2018'de biz konuşmaya başladık. Yatırım turu Mayıs 2019'da tamamlandı. Yani o dönem içerisinde tamamlanmış olan tur takribi 8 aylık bir iletişim ve süreç takibiyle birlikte işledi. Haliyle o zaman içerisindeki en büyük derdimiz neydi? Yahu bu ürün ne? Bu ürün ne iş yapıyor? Bu ürünün müşterisine ne kadar para kazandırıyor ile alakalı olan bir şeydi. Haliyle olası bir yatırımcının, ki girişimcinin de kendi işi tarafında bakmayı istediği konuyla alakalı olarak, aslında şu fikir çöptür, aslında önemli olan şey bu işin yapılmasıdır meselesinin en net arandığı noktalardan bir tanesi ortaya çıkmıştı o oturumda, o yatırım turunda. İkinci yatırım turunda en ciddi değişen şey şu oldu. Certifier'da artık net metrikleri görmeye başladı. Gel gelelim işin SaaS bir uygulama, ölçek alma ihtimali olan bir uygulama olması yeterli değil. Nereye doğru ölçek alıyor ve bunun geri dönüşünü ne kadar sürede sağlayacak? Bununla birlikte şirketin bundan sonraki vizyonu ne? Yani 3 yıllık, 5 yıllık değil, artık 10 yıla gittiğimizde, 20 yıla gittiğimizde, kurumsal anlamda bir yapılanma ortaya çıkardığımızda bütün içeriye girebilecek olan yüzlerce, binlerce kişilik potansiyelin yapmayı istediği temel şey ne ve bununla nereye gidebiliyoruz meselesini konuştu. Bu ikinci turda da aslında doğrudan içerideki finansallardan daha ziyade ekibe yapılan, işte ürünün o zamana kadar nasıl dışa yansıtıldığıyla alakalı yapılan bir yatırım turu oldu. Üçüncü yatırım turu bunların çok çok dışındaydı gerçekten. Hani içeriye dahil olan yatırımcılarımızın yine baktığı şeylerde ekip vardı, ekibin başardığı şeyler vardı. Gelgelerin bu defa artık çok daha net metriklerle birlikte, çok daha işin nereye gitmesi gerekliliğiyle birlikte bu parayla ne yapacaksın sorusunun çok net bir şekilde cevaplanması gereken bir ortam oluştu. Bu parayla ne yapacaksın konusunda da biz 3 yıllık bir hayli detaya indirgenmiş, bir hayli detaya girilmiş olan işte rekabet analizleridir, pazar konumlanma stratejileridir anlatma gayreti oluşunca biraz da ikna süreci farklılaştı. Üçü arasındaki en temel farklılık az evvel bahsettiğinde abi. İlk başlarda gerçekten potansiyel yatırımcı bulmak, özellikle memlekette erken aşamanın öncesinde, fikir aralığında bir potansiyel yatırımcı bulabilmek zorlu olan bir hadise. Bulunanın da çok çok kıymetli ve değerli olduğu bir yer var. Melek yatırımcı olması halinde işten anlaması, işe eşlik etmesi mecburiyeti var. Hani tırnak içerisinde smart money dediğimiz olayın, o sürece eşlik eden akıllı sermayenin dahil olması mecburiyeti var. Bu tura geldiğimizde ise çok daha farklı olan bir yapı var. Bu turdaki çünkü en ciddi farklılık şöyle ortaya çıkıyor. Biz zaten mevcut yatırımcılara, potansiyel yatırımcılara aylık veya çeyreklik olarak düzenli bilgilendirme raporları gönderiyorduk. Hani biz bu kadar ilerledik, bu kadar değiştik. Bir de zaten süreçleri takip eden, izleyen dostlar bilirler. Hani elden geldiğince metrikleri de biz dış dünyayla paylaşmayı seviyoruz.
Bundan. Aynen, yatırımcı olmasak da hani biz de az çok haberdarız yani.
Aynen, yani o vesileyle yatırımcılar da üçüncü tura geldiğimiz zaman bir şeyler gerçekleşiyorsa bizi dahil edin şimdiden şeklinde önceden de taleple birlikte yaklaşmaya başladılar sağ olsunlar. Haliyle üçüncü yatırım turunda en ciddi farklılık doğrudan doğruya şey oldu. Biz içerideyiz. Biz bu işi yapmak istiyoruz. Şöyle bir meblağ ihtiyacımız var. En yüksek faydayı sağlayabilecek kim diye değerlendirdiğimiz bir nokta oldu. İşte biraz daha rollerin değişimi gibi yaşandı hadise. Çok evet. Çok ciddi bir farklılık yaratıyor hakikaten. Günün sonunda ana amacımız bizim bu turda bir sonraki turu tamamen ABD'de gerçekleştirebilmeye yönelikti. Yine bu yatırım bu arada Türkiye'deki şirkete aldık abi. Bilmeyenler için en azından aktarım. Certify'ın hali hazırdaki HQ'su merkezi İstanbul'da, Türkiye'de ve bir adet franchise'ı ABD'de doğrudan Certify Incorporated olarak kuruldu. Bu turda da edinilen meblağla birlikte yapılmak istenenler arasında bir numarada flip up sürecimiz var. Doğrudan buradaki şirketi alacağız, oraya taşıyacağız şeklinde. Şimdi haliyle bu turda da doğrudan yatırımcılarımıza da bunu aktardık. Hani şu anda bu şirkete yatırım yapıyor olabilirsiniz ama 2 ay sonrasında bütün sermaye, bütün geçiş ABD'deki firmaya olacak şeklinde bilgilendirdik. Bununla birlikte bir yönelim oldu. Çok da enteresan oluyor bu arada abi. Gerçekten bu tur o açıdan çok çok farklıydı yani. Turun lansmanını gerçekleştirdikten sonra geride kalan işte 48 saat içerisindeki muhabbetler de enteresandı. Hani doğrudan doğruya hızlı bir köprü yapalım mı diye gelen yatırımcılar da oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dönem içerisinde ilgi alakaları sonsuzdu. Tur tamamlandıktan sonra ciddiyete bindiler. Diğer tarafta da geride kalan 3 ay içerisinde konuşmuş olduğumuz yatırımcılardan doğrudan bir sonraki turla alakalı sürecin takibini başlatma isteğiyle gelenler oldu. Yani biraz daha kapanınca iyi bir görüntü oldu. Ama en ciddi farklılık dediğim gibi yani içeride metrikler oluşmaya, ihtiyaçlar net bir şekilde ifade edilmeye başlanınca doğrudan doğruya kimle nasıl ne kadar ilerleyebileceğiz muhabbeti de açık olmaya başladı diyebilirim.
Şimdi ben şeyi merak ettim. Sen de bahsettin yani yatırım turunu açıkladıktan, yani yatırımı açıkladıktan sonra işte daha önceden görüştüğümüz bazı yatırımcılar ya biz de katılıversek mi gibi davrandı dedin. Başka neler oldu yani, başka ne tarz? Mesela benim aklıma gelen bir şey belki işbirliği teklifleri ya da işe girme, hani çalışan olarak teklifleri, e-mailleri falan gelmiş olabilir. İş başvuruları artmış olabilir açık ilanınız varsa. Hani orada nasıl bir, hani o ilk 48 saat dedik. Hani orayı da biraz konuşalım istersen.
Memnuniyetle abi. Bu tarafta bizim elden geldiğince yapmaya çalıştığımız şey şu oldu. daha önceki iki turun lansmanını Türkiye'de gerçekleştirirken, bu lansmanlar tarafını biz biraz seviyoruz abi. Yani sosyal medya görünürlüğü sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. Trafik açısından da sonrasında SEO'nun beslenmesi açısından da iyi fayda sağlıyor. İyi backlinkler yaratıyor neticede, sağ olsun WebRazi'de, e-girişimde bunları destekliyorlar yani. Ama bizim derdimiz biraz daha yurt dışında şey olabilmekte, görünür olabilmekte bu tarafta. Orada en azından TechCrunch seviyesinde belki çıkabilecek bir haber değildir ama doğrudan doğruya EU Startups gibisinden bloklarda yer edinebilmektir. Bunu başarmaya gayret ettik bu 48 saatlik süreç içerisinde. Hani lansmanı oraya gönderdikten sonra onlarla takibi sağladık. Oradan anlamlı geri dönüşler oldu. Türkiye'de genel anlamda şey çok çok güzeldi. Zaten halihazırda çalıştığımız kurumsallarda, kurumsal firmaların çalıştığımız işte karar vericileri veya satın almış olan direktörleri tekrardan ulaşıp işte şimdi daha iyi bir nokta, şu birimimize de götürelim, burayla da ilerletelim şeklinde geri dönüşte bulundular. Ya orada süper. Resmi işbirliklerinin sayısını arttıran bir durum net biçimde ortaya çıktı, ne mutlu ki. İş başvuruları tarafında çok dürüst olayım abi, sayılara doğrudan doğruya bakmadım ama yüksek ihtimalle oraya da fayda sağlayan bir alan olmuştur. Çünkü zaten tahmin edersin ki dün Türkiye'deki trafiğimiz çok anlamlı miktarda yükseldi. Orada site ziyaretlerinde bizim daima açık başvuru kanalımız var. İş ilanı anlamında. Oradan da başvuru yapanlar oldu doğrudan doğruya. Son 48 saat içerisinde absürt şeylerimiz oldu. Yani satışlarımız oldu. Toplam tahsilatımız bizim şu an $5,600 civarında. Yatırım turunun etkisi olmuştu mu?
Çok iyi. Abi.
Hani ama paralel olarak bir şey yaşanmıştır. Doğrudan doğruya funnel'da bekleyen şeylerin kapanışı yaşanmıştır. Onlar güzel oldular. Bu süreç bizim açımızdan ABD ve Birleşik Krallık tarafındaki geri dönüşleri konusunda önemliydi. Orada da en ciddi fayda nerede ortaya çıktı abi? Further için önümüzdeki ay içerisinde, önümüzdeki aydan kastım bu arada bu ayın sonuna kadar kalan 2 hafta içerisinde şu anda 8 tane demomuz netleşti son 48 saatte. O fevkalade anlamlı oldu. Çünkü siteyi orada ayağa kaldırdık. Ürün için bir early access modeli oluşturduk. Doğrudan doğruya böyle akses üzerinden bizlere yazmalarını istiyorduk. Biz biraz daha böyle cold outreach yapıyor. LinkedIn'de veya doğrudan e-mail üzerinden böyle bir ürün var, denemek ister misin diye yazıyorduk. Bu 48 saatte bizden bağımsız demo talepleriyle gelenler oldu. O çok çok anlamlı oldu. Çok çok güzel oldu. Hatta 48 saat içerisinde bu haberi görüp de bize yazan, daha önce de funnel'da bekleyen Pearson vardı. Onu alırsak bak mesela gelecek hafta, onu tadından yenmez. O çok çok heyecanlı ve eğlenceli olan bir şey. Şimdi sen sorduktan sonra sesli ifade eder ve cevap verirken fark ediyorum abi. Olmuş. Bir hali anlamlı olmuş. Bir hali neresi de olmuş. Gerçekten o sebepten biz de gönül rahatlığıyla, mutlulukla birlikte şimdi tam gaz devam ediyoruz diyebilirim.
Şimdi tabii zaten yatırımcılar da bunu soruyor. Bu yeni yatırımla hani neyi hedefliyorsunuz? Hani o şeyde çıkan haberlerde hani birkaç cümle bahsetmişsin ama ben hani biraz daha açabilir misin? İşte orada mesela yapay zeka destekli işte kişiselleştirilmiş çok pardon. Öğrenme işte profesyonel gelişimle ilgili bir hani şey vardı, vurgu vardı. Hani orada şu an planlarınız nedir? Ne yöne doğru ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Özellikle yatırımla, mesela yatırımla gelen parayı nerede harcamayı düşünüyorsunuz?
Memnuniyetle. Abi şeyden çok kısa bahsedeyim. Oradan devam edeceğim müsaadenle. Haziran 2019'da İş Bankası'nın WorkUp programından mezun olurken yapılan Demo Day'deki sunumumuzu dün akşam izledim. Böyle bir alakasız bir şekilde YouTube akışına denk geldi. Nasıl mutlu oldum ve nasıl keyif aldım anlatamam. Orada tabii biraz zorlu oluyor. Herhangi bir girişimcinin bir sunumunu hazırlarken 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yapılmak istenenlerle alakalı olarak ekrana yansıttığı şeylerde verdiği sayılar, verdiği metrikler, istenen öngörüler vesaire, başarılırsa ne ala, başarılamazsa da zaten abartmıştı şekilde yorumlanabilecek bir şey. Abi çok çok güzel olan bir olay. 3 sene öncesinde, 2 sene daha doğrusu öncesinde vermiş olduğumuz metriklerin hepsini tutturmuşuz. Üzerine de çıkmışız. En nefes bir tablo yaratmış. Yani işte ben orada bir 20 ülke demişim. Şu anda 79 ülkeye temas ediyoruz. %59'luğu doğrudan doğruya şeyden zaten. 20 tane temel ülkeden. 4 tanesi bizim ana odağımız. İşte Avrupa tarafında pazar lideri olacağız demiştik. G2 Capterra bunu doğruladı şu anda. O da bizi çok mutlu etti. Şimdi pazardan biraz tahsil etmemiz gerekenler var. Onları doğrudan doğruya geçişini yapıyoruz. Şimdi bu yatırım turuyla birlikte de umuyorum, diliyorum ki o 2 sene öncesinde bahsettiğim gibi yaşanacak adımlar, gerçekleşecek adımlar olurlar bizim tarafta. Şöyle olmasını temenni ediyoruz abi. Öncelikle bu flip-up sürecini tamam etmeyi odaklıyız. Doğrudan doğruya Eylül ayının sonuna gelmeden evvel tamamen bir Amerikan firması olup Türkiye'de franchise'ı bulunan bir firma haline gelmeye odaklıyız. Orası zaten teknik olan kısım, hallolması temenni. Önümüzdeki 3 ay içerisinde further uygulamamızla birlikte bu birey kişiselleştirilmiş olan informal öğrenme asistanından bahsediyorum. Kurumsal firmalar tarafında SaaS versiyonunu net bir şekilde çıkarıp en az 10 bin dolarlık bir MRR'a ulaşmayı, öncesinde de yine Certifier alışkanlığı, Product Hunt lansmanını ve AppSumo lansmanlarını tamam edip oradan da anlamlı bir gelir elde edip işte doğrudan early adopter dediğimiz önden gelen o kullanıcıların, önden denemek isteyen kullanıcıların profilleriyle şu anda eldeki personaları doğrulamak istiyoruz. 6. aya vardığımızda abi iki tane temel şey var. Bunu ısrarlı, istekli mevcut bütün yatırımcılarımıza ve potansiyel bütün şeylere, müşterilerimize de aktardığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. 6 ay sonrasında Certifier'ın artık şeyinin çıkış hikayesini hazırlamaya başlayacağız. Sadece Certifier ürünü için bir spin-off faaliyeti olarak. Doğrudan doğruya Certifier Incorporated'da 3 tane ürün var. Certifier Verified bundle halde gidiyor. Further ürünle ayrı konumlanıyor. Further ürünüyle şu anda odaklandığımız metriklere ulaşırsak, ki bu metriklerde Ocak 2022'ye geldiğimizde en az 100 tane kurumsal firmaya biz hizmet verebilmeyi hedefliyoruz. Ücretli ücretsiz olması tarafında 20 tane ödeyen müşterimiz olsun yeterli durumdayız şu an. Oraya ulaşırsak zaten pazar modelinde istediğimiz şeyi de doğrulamış olacağız. Bununla birlikte further'ı ölçek aldırabilme tablosu ortaya çıkarsa, dediğim gibi bundan 6 ay sonra Şubat Mart'a vardığımızda artık Certifier'ı doğrudan nerelere konumlandırabilir, nereden çıkış hikayesini tamamlayabilir, bununla birlikte içerideki ekibde buna uygun nasıl ilerletebiliriz meselesine odaklanacağız. O zaten olası bir eksile yönelme takribi bir seneyi alarak kendi gündemini yaratarak ilerleyecek gibi görünüyor. Hedef 2022'ye vardığımızda abi Certifier elde bulunursa, Further uygulaması elde bulunursa, Further'la birlikte en azından 75 bin dolarlık bir tekrar eden gelir yaratmak. Certifier'la birlikte de 40 bin dolarlık bir elde tekrar eden gelir yaratmak doğrudan doğruya. Bununla birlikte amacımız bu 115 bin dolarlık tekrar eden gelirle, hani 12 aylık o TTM olarak değerlendirdiğimiz o son 12 ay içerisinde elde edilen kazanç değeriyle birlikte ara kampanyalarla doğrudan doğruya en azından biz 2022'yi 2 milyon dolarlık bir ciroyla kapatarak ilerleyelim. Ve burada da 2 milyon doların %92'sini biz bir kar marjı olarak içeride tutabilelim. Hatta ve hatta odaklandığımız sektör itibariyle yapabiliyorsak yatırımcılara da doğrudan kar payı dağıtımını gerçekleştirip biraz da affedersin şekil yapalım şeklinde.
Şimdi bu burası hakikaten bana çok enteresan geldi. Hani tamam büyüme okey, hani şey de tamam, o da hani agresif tamam ama olabilir revenue, yani gelir. Ama %92 kar oranı dedin değil mi?
Aynen.
Nasıl yani. Yani nasıl olabilecek bir şey? Bu bir. İkincisi de şey, genelde hani startuplar hep daha çok büyümeye yönelir. Aynen. Hani sizin de hani şey, eğer mesela bir şirket diyelim ki daha hani yatırım alma işte A seri A'yı tamamlamış. Kar payı dağıtıyorsa ben şey gibi düşünmeye başlarım. Bu şirket herhalde o zaman satmayı düşünmüyor yani. Yani exit strateji yok da belki IPO'ya gidebilir ya da işte kendi başına büyümeye devam eder gibi.
Burada amaç işte şu abi, 2022'de eğer ki Certifier exit'ini planladığımız gibi gerçekleştirebilir, yani ayırarak ilerletebilirsek enfes olur. Zaten bu bahsettiğim hikaye yatırımcılar tarafında da, müstakbel yatırımcılar tarafında da, ekip tarafında da başarılı bir şekilde kotarabileceğiz gibi görünen bir durum. Ama Certifier özelinde bizim şu anki büyüme oranlarıyla elde edilen MRR artışları vesaireyle birlikte odak doğrudan doğruya bu ürünü mevcut yatırımcılara da, mevcut ekibe de fayda sağlamasıyla alakalı. Zaten bu arada abi şeyin, Certifier'ın kar marjı şu anda %94.95 civarında. Hani çok enteresan bir ürün o şu an.
Şimdi çok çok affedersin gene öksürdüm.
Estağfurullah abi.
Yani şimdi şeyi merak ediyorum. Bu %95 yani nasıl, tüm her şey mi dahil yoksa?
Yok, ekip hariç abi. Ekip hariç. Ekip hariç her şey dahil. Yani doğrudan doğruya pazarlama faaliyetleri dahil. Doğrudan içerideki işte nedir onun adı? İlave olarak neyimiz var? Teknik giderlerimiz var. Altyapı giderleri dahil olacak şekilde. İşte teknik ekibin kullandığı, bizim bütün ekibin kullandığı yazılımlar dahil olacak şekilde. Ben çok fena bir bedavacı olduğum için abi.
Yine de çok enteresan ya. Hakikaten öyle yani. Abi, hani tamam, ekip
ilk günden beri böyle. Böyle bir ürün.
Ama tabii şey mesela Amazon kredisi falan mı kullanıyorsunuz? Yani ben hala aklımda şey yapamadım yani. Nerede
krediler,
yani bu?
Krediler vardı abi. Krediler bitse de oraya geldiğimizde hedeflediğimiz MRR'da olursa Certifier yine böyle oluyor. Yani şöyle değerlendir lütfen abi. Certifier bütün hacmine rağmen Amazon'da takribi $1,000 bile harcamıyor hala hazır. İçeride Microsoft Teams için biz şey desteği falan alıyoruz zaten. Normal startup destekleri alıyoruz. Kullandığımız bütün ürünlerde bir startup desteklerini döndüre döndüre kullanıyoruz sürekli olarak. İçeride ya kredili kullanıyoruz ya ürün geçişi yapıyoruz vesaire. Haliyle bendeki o bedavacılık alışkanlığı gayri ihtiyari bazı çok kaliteli ürünleri kullanmamamıza sebebiyet verip böylesi bir kar marjı artışı yarattı. Buradaki en büyük handikap neydi abi? Aslında bizim için çok faydalı olan ama Certifier'in büyümesi önünde engel olan pazarlama giderleriydi. Pazarlama gideri sence ne kadar abi şu anda Certifier'in? Son 6 aydır ortalama değer tahmin edebilir misin?
Yani bu şeye göre aylık herhalde $1,000 falan mı bilmiyorum, o kadar bile değil herhalde.
Tam olarak öyle abi. Tam olarak öyle. Ki o bir de şey hani abartırsak hani yuvarlarsak dediğimiz bir kısım. Şimdi Ali ile abi bu tura geldiğimizde zaten mevcut yatırımcılar, önceki yatırımcılar da aynı yaklaşım üslubu ve tarzına sahiplerdi. Yani para içeriye koyuluyor. Gereksiz bir runway artışı var. Bu ürün ölçek alacak. Ölçek almasının önünde pintilliğim var. Bu pintilliği ortadan kaldırıyoruz. Kar marjınla alakalı derdini anlayabiliyoruz. Ama bu marjı anlamlı seviyeye getir. Bizim için de büyümeyi daha anlamlı kıl şeklinde bir yaklaşım var. Ben de kendime aynısını diyorum. Haliyle şunu hesapladık abi doğrudan doğruya. Bu yatırım turuyla birlikte pazarlama bütçesinde ve teknik bütün altyapı giderlerinde ocağın altını o kadar kademeli açacağız ki doğrudan %95-94 civarında olan marjı en düşük 85 seviyelerine getirip 85 civarında da organik tarafa yaptığımız yatırımlarla gelecek senenin sonunda tekrardan artışını sağlayabilir miyiz odaklanacağız. Yani en büyük olup en karlı olabilme meselesine doğrudan odaklı ilerleyeceğiz. Orada da büyük bir şey var. Challenge var. Samimiyetle söylüyorum.
Evet, aslında evet.
Doğrudan pazarda göreceğiz abi.
Aynen.
Further tarafında kar marjını şu anda hesaplayamıyoruz. Çünkü doğrudan ürünü şey yapmıyoruz. Kurumsal anlamda satışını yapmıyoruz. Burada da giderlerini teknik mimarisi anlamında hesapladığımızda, kullandığımız üçüncü parti uygulamaları hesapladığımızda Certifier'e yakın şeyler çıkarıyoruz. Sağ olsun teknik ekipte de teknik patron Ceyhun sürekli olarak ya açma, harcama, ne olur canım. Biraz yoruldu ama bunu telafi edeceğiz şimdi onunla birlikte. Burada da yine aynı seviyeleri görüp tekrardan çıkarma hedefi var. Böyle ilerleyeceğiz abi diyebilirim. Böyle ilerlediğimiz durumda dert tasa şu oluyor aslında abi. Bu naçizane yatırım süreçlerine başlayacak olan ve doğrudan doğruya yatırımcı profilleriyle alakadar olan kişiler için çok çok önemli. Seriler öncesinde bugüne kadar yaptığım yatırımcı görüşmelerin büyük bir çoğunluğunda aynısını fark ettim. Memlekette seriler öncesinde aranan yatırımlarda, yatırımcı görüşmelerinde karlılık aranmasa da bakılan metriklerde belli bir şirket büyümesinin doğru tasarrufla, doğru harcamalarla birlikte gidip gitmediğine dikkat ediliyor. Senin az evvel dediğin şey çok kıymetliydi abi. Neyden bahsettin? Aslında girişimin ölçek alabilmesi için yapması gereken şey alıp hakkıyla yakması, hakkıyla büyümesi, tutmuyorsa da samimi ve şey biçimde, dürüst biçimde dağılması. Tuttuysa da zaten hadi aslanım yolun açık olsun denilmesi meselesi. Bu turları özellikle de son turda işte 9 farklı ortak ve içeriye gelen 8 işte 6 tane kurumsal 2 tane de melekle birlikte yatırımcının aynı masada bulunmasına vesile olabilen şey buydu abi doğrudan. Hani bizim şimdiye kadar sürekli tutarlı ve sakin ilerlememizdi. Şimdi haliyle o sakinlikle birlikte artık istatistik olarak doğru bir strateji kurgulayıp ilerleyeceğiz. Derdim diyebilirim.
Şimdi evet o konuda mesela şey denir. Mesela girişimci başlarda dediğin gibi hani bootstrap belki, çünkü başlarda eğer böyle birazdan müsrif diyelim olursan başta yatırımcıya çok fazla hisse vermen gerekecek. Hani bunu engellemek için başta mümkün mertebe işte hani sizin izlediğiniz yöntem gibi hani siz bayağı hani Gerçekten uç noktada ben ilk kez böyle bir şey duydum.
Hiç bahsetmedim ben buradan, çok özür diliyorum abi.
Yok aynen, bunu bahsetmemiştik yani, hani şey çalışan giderleri dışında %90'ın üstünde bir kar marjı gerçekten inanılmaz. Bunu müşterileriniz duymasın, notlara yazmıyorum yani. Sonra indirim isteyip dururlar.
Şey tarafı var abi, o da çok değerli bu arada. Yani Türkiye'de her sektör için kesinlikle, yani bu aktardığım şeyi dinleyen herhangi potansiyel bir girişimcinin kendi girişim ürünü için zorlaması hiç doğru bir olay değil bence. Bizdeki en büyük dert şuydu. Piyasaya ilk çıktığımızda ya sertifikaları dijitalleştiren bir tane girişim var. Şimdi o dönemki yatırımcı profilleri, şu anda ne mutlu ki yatırımcı sayıları da arttı. Doğrudan doğruya dikeyler de arttı, odaklar da arttı. Eğitim teknolojileri tırnak içerisinde seksi bir hale geldi. Büyüyen bir sektör haline geldi. Şu anda haliyle bu tarafın sorgulaması çok olmuyor. Gel gelelim 2018-2019 civarında eğitim teknolojilerine iş yapmak, bir de sertifikaları dijitalleştirmek dediğimiz şeyde yani ne kazanıyorsun, ne harcıyorsun, neye yatırım yapacağız şeklinde olan bir soru vardı. Aynen. O soruları da bertaraf etmek için hakikaten bizim geliştirdiğimiz bir kastı. Şu anki tablodan, şu anki durumdan çok çok mutluyuz biz de. Bununla birlikte artık biraz daha kesenin ağzı açılabilir. Biraz daha ben pintiliğimden kurtulabilirim diye heyecanla, merakla bekliyorum.
Aynen, aynen. Yani işte şirket büyürken, diyelim ki seri A, seri B ilerlerken hani yüksek miktarda para alıyor ama bu parayı da hani iyi ve hızlı bir şekilde harcaması lazım. Yani mesela hızlı harcarken çarçur da etmemek gerekiyor, boşa yakmamak da gerekiyor. Yani o da aslında başka bir yetenek seti. Hani onu da bir şekilde kazanmak gerekiyor. Yani aslında evet. Hani girişimcilik, yani öyle ne bileyim girişimci doğulma diye bir şey yok yani. Hani belki bazı kişilik özellikleri öne çıkıyor ama sürekli bir öğrenme ve öğrendiğini unutma. Hani unlearning deniyor buna, yani sürekli o süreç var. Şimdi mesela siz şeyi öğrendiniz, onu belki benimsediniz. Hani mümkün mertebe az para harcayalım. İşte organik yollar, belki böyle hani bazı grow tech diyebileceğimiz işte LinkedIn'de hesaplar engellenene kadar oradan zorlamak falan gibi hani yöntemler belki başta okey. Ama şimdi iş farklı boyuta geliyor. Aynen, yani şimdi bir para artık girişi var ve o parayı hani katlamak gerekiyor. Bunun için de hani rekabetin de olduğunu göz önünde bulundurursak daha hızlı hareket etmek gerekiyor. O yüzden bu önemli. Bakalım ileride nasıl gelişecek. O zaman sizin yakında bir şeyiniz olur, böyle marketing, pazarlama yönelik iş ilanlarınız açarsınız diye tahmin ediyorum.
Zaten şimdiden açıklar abi onlar. LinkedIn'de ara ara aç kapı aç kapı, şu anda da açık onlar. Hatta naçizane bir şey ekleyeceğim bu arada abi. Bu tutumla hareket edelim, biraz daha işte LinkedIn'de gerçek olmayan profillerle ilerleyelim veya LinkedIn'in Sales Navigator'ını bir ay sen ücretsiz kullan, bir ay ben ücretsiz kullanayım döngüsüyle birlikte bir sene, iki sene götürelim meselesinde. Şimdi mesela biz üçüncü senemizde artık gayri ihtiyar şeyler gelmeye başlıyor. Potansiyel teklifler gelmeye başlıyor, işbirlikleri için değil. Hani sizin şirkete baktık, beğendik. Bir equity firm geliyor, büyük bir yatırım yapacak, şirketi satın alacak veya da bir learning management system geliyor, sizi alıp içeri koymayı düşünüyoruz. İşte bununla alakalı konuşalım edelim deniliyor. Şimdi bu tür toplantıların öncesinde de yapılabilecek araştırmalar için şirketlerde kaynak sayısı belli internet ortamında. Yani Crunchbase'e giriliyor, Owler'a giriliyor, LinkedIn'e giriliyor. İşte Türkiye'deki bir firmaysa İstanbul Ticaret Odası'nın sitesine girip bakıyorlar ediyorlar. Böyle ilan ediyorlar. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor abi. Kayıtlı çalışan sayısı, mevcut çalışanların profilleri, bu profillerin eğitim geçmişleri. Yani bunu hakikaten bir satın almacı aracı firma veya satın alacak kendileri ise de veya büyük bir yatırım bankası firması ise de girip bakıyor. Bunu biz birkaç defa yaşadık. Yani doğrudan mesela Certifier'da bir dönem 25 çalışan görünüyor. Bir görüşmedeyiz. Kaç çalışanın sahipsiniz siz? Biz işte çok çok beğendik sizin büyüme hızınızı, ritminizi dediler. Ben dedim bizde şu anda 9 kişi var. Allah Allah. 25 kişi var. Böyle şeyler de oluyor. Şimdi o dönemler zaten bu olası çıkış hikayeleri çok çok ciddiye aldığımız kısımlar değildi. Yani ya undervalue olacaktı ya istediğimiz gibi bizim devam etmeyeceğimiz şeyler olacaktı. Ama mesela bugünden sonra böyle bir ihtimal doğması halinde bizim onu iyi değerlendirebilmemiz için o dürüstlüğü de, o makul kullanımı da göstermemiz gerekiyor. Bir de hakikaten yani para parayı çeker durumunu artık gerçekleştirmemiz de mecbur ya abi. Biraz aynen. Daha etajma büyük satışlar için bizim ürünlere de para vermemiz gerekiyor. Zaten bir girişimci başka bir girişimcinin ürününü satın almıyorsa ayıptır, yazıktır dediğimiz bir hadise var. Artık oradan devam edeceğiz diye inanıyorum.
Aynen. Bir de tabii sizin iki tane ürün olduğu için hani ikisi de birbirinden bağımsız ilerleyebilir. Mesela işte ileride Certifier'dan tamamen çıkıp tamamen further odaklanmalı gibi durumda olabilir. Yani o yüzden gidişata göre aslında karar verilebilir yani exit etme etmeme konusunda. Ama yani şey mesela yani daha işte sizin bu seriyi A olarak mı adlandırmıştınız?
Yok abi, yok abi. Bu Seed Plus olarak adlandırdık bunu doğrudan anladım. Doğruya. Bu anladım. Biraz daha köprü turu gibi değerli.
Aynen Seed ile seri A arası. Aynen. Hani daha bu aşamadayken hani yatırımcılara kar payı dağıtacağız diyen herhalde duyduğum ilk şirket olabilirsiniz. Yani daha enteresan.
Bence de abi. Çok büyük bir hata. Zaten şeyler çok eğlenceli oluyor abi. Yani dün değil ondan önceki yatırımcılarımızla bir araya geldiğimizde hani mevcut ciro iyi güzel hoşumuza gitti. Karlılık ne kadar arttı? Şu an kârdayız. Yani biz 4 aydır falan şey abi doğrudan doğruya o EBITDA'lar yazılırken yeşil doğrudan renkler. Evet. O sebepten zaten içeride de aynı sıkıntılar. Yani bu parayı acilen harcıyoruz. Bir de yatırım geldi şu an daha da harcamamız gerekiyor. Harcayacağız aynen. Abi harcayacağız. Doğrudan doğruya metrikleri güncelledik. Artık umuyorum diliyorum ki önlenemez büyümemiz başlar.
Süper. Umarım daha da katlanarak metriklerin büyüdüğünü görürüz. Şimdi birkaç soru geldi. Onlara da yer vermek istiyorum. Hemen şuradan ekrana aldım. Botan sormuş bu soruyu. Selamlar. Hem iyi yayınlar hem de nice başarılar diyorum. 94-95 %94-95 müthişmiş. Çok kısa bir süre önce kendi girişimim Yambi arı ürünleri için yatırım görüşmelerine başladık ama kitlesel fonlama ve yatırım arasında kararsızlık yaşıyorum. Tam sığmadı. Ben devamını okuyayım. Akışı bozmayacaksa iki senaryo içinde olası sonuçlar hakkında fikirlerinizi paylaşabilir misiniz?
Senin kitlesel fonlamayla alakalı tecrüben ne kadar abi? Ben çok yanlış bir şey demek istemiyorum çünkü burada.
Benim de yok açıkçası yani hani zaten sadece kitlesel fonlamaya giren şirketleri hani konuk aldık o seviyede. Anladım.
Yani burada sevgili Botan'a naçizane ben yatırımlarla alakalı olan tarafta yorum yapabilirim. Kitlesel fonlama memlekette yeni başlayan inanılmaz güzel bir süreç gördüğüm kadarıyla. Yani iki tane büyük firma var gördüğüm. Biri bizim yatırımcılarımızdan birinin de yatırım yaptığı bir firma. Bir başkası ise çok değer verdiğim sevgili dostu Enis'in başında olduğu bir firma. İkisi de çok çok güzel ilerliyor. İkisi de çok çok iyi ilerliyor. Çok başarılı sonuçlar da aldırıyor. Benim naçizane Certifier'dan önce takribi yarım sene ABD'de bulunduğum dönemde bir iki tane Kickstarter projem vardı. Yani dahil olduğum projeler de vardı. Çok yakın arkadaşlarım gerçekleştirdikleri de vardı. Kitlesel fonlamanın değeri, efektifliği, geri dönüşü kadar anlamlı olan bir şey yok gerçekten. Ama işte ürün var, ürün var dediğim şey herhalde çok değerli. Çünkü kitlesel fonlamada enfes bir tablo ortaya çıkıyor. Yatırım yapmış olan kişi ürünün de potansiyel müşterisi oluyor. Zaten girişimcinin hayali aslında satın alınan ürünü doğrudan ortaya çıkarmak. Sevgili Ömer abi, Ömer Erkmen'in şey var ya, yani en iyi yatırımcı müşteridir ifadesi. İfade en doğru kalıplardan bir tanesi burada da. Yani haliyle ürünü kullanacak olan kişilerin yatırım yapabilecekleri bir atmosfer varsa bence kitlesel fonlama enfes bir yapı. Şu anda da dalga memlekette büyüdüğü için çok çok güzel ilerleyebilir. Aynı zamanda yatırımlar tarafında da yine akıllı para dediğimiz şey, o smart money dediğimiz şey veya da doğru yatırımcılar çok çok değerli. Hani şöyle bir gerçeklik var. İşte bir tane çok kaba bir örnek vereceğim abi müsaadenle bu tarafta söyleyeceğim derken. Hani bir termos sattığınızı düşünelim. Satılan termosun son ürün olarak vitrinlerde satma ihtimaliniz olan haline getiriyorsanız bunu doğrudan doğruya kitlesel fonlama internet sitesinde yayınlayıp bu ürünü potansiyel olarak kullanabilecek ve satın alabilecek binlerce insana satıp onların sonrasında ürünü pazarlamalarına vesile olabilirsiniz. Enfes bir pazarlama yapısı ve sermaye yatırım yöntemi. Ama o termosun termos olabilmesine vesile olan yalıtım malzemesini üreten bir üretici firmaysanız veya da bir 3D printer atölyesiyseniz mesela bir araya gelip işte doğrudan işbirliği yapabileceğiniz ve size yatırımcı olabilecek AB büyük holdingi firmasının içeriği yatırımcı profile girmesi sizlerin enfes bir seri üretim ve toptan para kendi satış yapabilmenizi sağlayabilecek bir yapıyı oluşturmanıza vesile olabilir. O sebepten tamamen ürüne göre gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Naçizane sınırlı bilgimle bu kadar bir şey diyebiliyorum abi.
Evet bence de ürün çok önemli. Yani şey de önemli aslında. Ekibinizde bu işi yürütebilecek birisi var mı? Çünkü hani o crowdfunding de kolay bir süreç değil yani açıkçası. Çünkü orada bayağı bir geniş kitleye yaymanız lazım. Ne sunacaksınız? İşte o sunacağınız şeyi karşılayabilmeniz lazım. Mesela genelde işte Türkiye'dekinde şey oluyor. karşında Arkoan gibi yerlerde işte ne oluyor? Karşında bir ürünün bir parçasını bir şeyini veriyorsun. Daha ucuza veriyorsun. İşte o üretimi karşılayabilecek misin? Hani verdiğin sözü tutabilecek misin? Ve hani onu ne kadar tekrarlanabilir halde yapacaksın? O önemli. Yani benim de hani gördüğüm kadarıyla hani şey de önemli yani. Sadece ürün değil bir de sen hani şey kurucu ekip olarak hangisine daha yakınsınız? Hangisini daha iyi becerebilirsiniz? Bu da önemli yani.
Bir naçizane aktarımda da bulunacağım abi. Kickstarter'dan hatırladığım, geçenlerde size konuşurken de hatırladığım bir hadise. Kitlesel fonlama platformlarında da önden yatırımcı bulunması gerekiyor bu arada. Veya eş zamanlı bulunması gerekiyor. Çünkü aranan meblağ diyelim ki 1 milyon Türk lirası. Zaten binlerce kişi içeriye birer lirayla dahil olsa bile içeride anlamlı bir kapitali birkaç kişinin koyabilmesi iyi bir momentum yaratıyor ve programın, o projenin başarıya ulaşmasına vesile oluyor. O sebepten her türlü işin içine yatırımcı giriyor. O sebepten yatırımcı zaten bunun içinde gibi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, evet. Mesela ben Kickstarter'la ilgili şöyle küçük bir anım var. Teknokent'te, Oto Teknokent'te iken, yani orada işte Oto Teknokent'te bir şirkette çalışıyorum. O ne diyor da? İşte o Teknokent'te kurulan yeni bir firma şey yapmıştı. Kickstarter kampanyası yapmıştı. Ya da Arkoan'ı tam hatırlamıyorum. İkisinden biri. Çok pardon. İşte orada şey yaptılar. Yani böyle rakam büyüsün diye bizle böyle önden anlaştılar. Ya işte dedim, $100 atıyorum. $100 ben yatırdım. Onlar bana geri yattı falan böyle. Aynen. Yani öyle şeyler, hani böyle rakamı büyütelim sırf falan gibisi. Hani işte dediğin gibi farklı bir yol gerekiyor ve dediğin gibi işte belki de Angel Investment'ı, o zaman melek yatırımcıyı oraya yönlendirip abi sen gel buradan yatır, ben sana hisseni vereceğim falan gibisinden bir şey de yapmak mantıklı oluyor. O zaman yani aslında biraz daha hibrit karma bir yola gitmiş gibi oluyorsun.
Doğru abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Katılıyorum.
Çok güzel. Şimdi bir soru daha var. Ona da hemen şöyle ekrana getireyim. Ronnie sormuş bunu. Certifier servisini açıklamak için herhangi bir asansör konuşmasına sahip misiniz? Eğer gizli değilse paylaşabilir misiniz?
Estağfurullah. Yok. Bizde hiçbir şekilde gizlilik yok.
Aynen.
Bunları aktarıyoruz. Yani burada değerli Ronnie, tamamen şey değişkenliğe sahip. Yani orada konuştuğum kişinin profiline göre çok değişiyor. İçeride 3 farklı ürün olduğu için o ürünlerden hangisini anlatacağıma göre de değişiyor. Hani Certifier'ı anlatacaksam çok kısa ve net bir şekilde sene 2021 olmuş, hala daha baskı sertifikayla uğraşan üniversite var, kurumsal firma var. Biz bu işi dijitalleştirdik. Bir de üzerine yetkinlik analizleri koyduk. Şirket kendi çalışanlarının ne öğrendiğini sürekli doğrulayabilsin diye. Şimdi bu dijital sertifikalarla birlikte 79 ülkede devam ediyoruz yolumuza gibi bir ifade kullanıyorum. Further tarafında öğrenmenin %75'i informal öğrenmeden geçiyor. Yani şu anki diyalogumuz bile informal öğrenme anlamına geliyor. Biz de kurumsal firmaların çalışanlarının günlük olarak anlık informal öğrenmelerini yetkinlik düzeyinde analiz edebilmeleri için enfes bir öğrenme platformu geliştirdik. Bunu sunuyoruz onlara gibi bir ifade kullanıyorum. Certified Incorporated anlatacağım zaman da hedefimiz makine öğrenmesi gibi gelişmiş ve üstün teknolojilerle eğitimin büyük verisiyle eğitim verisi analizi ve çıktılarıyla kurumsal firmaları ve yüksek öğrenim kurumlarını sürdürülebilir ve ölçeklenebilir eğitime götürebilme hedefiyle çalışıyoruz şeklinde. Böyle genel biraz daha vizyona yakın bir ifadeyle ilerliyorum. Zaten o asansör konuşmaları çok büyük bir gerçekmiş. Buna bir sene öncesine katıldığımız programlarda ne asansörü neyin konuşması durumu vardı. Ama meğerse o gerçekten ayaküstü konuşmalarla enfes bir şey ortaya çıkıyor, ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bir yerden sonra zaten kendi kendine o evrilerek ilerliyor diye.
Aynen. Harika. Yani saçma bir soru değil aslında. Başta saçma bir soru olacak demiş ama Ronnie.
Estağfurullah.
Çünkü aslında yatırımcılara da hani illaki bunu yapmak gerekiyor. Yatırımcıyla ilk buluştuğunda, ilk konuştuğunda hani hızlıca kendini anlatman gerekebiliyor. Bir de yani bence şey açısından da bu asansör konuşması çok önemli. Yani bir asansör yolculuğu boyunca hani diyelim ki 1-2 dakikada bitirebileceğim bir konuşma gibi aslında. Burada bence şey de önemli, yani insanların özellikle şeyi, bu attention span, yani dikkat süresi gittikçe kısalıyor. O yüzden bence hani bu tarz kısa öz bir şekilde kendini anlatabilmek çok önemli yani. Tabii, o açıdan da. Yani mesela biz artık şeylerde de, mesela bunu web sitelerde de görebilirsiniz. Yani herhangi bir kullanıcı tüketici olarak artık daha böyle büyük fontlarla gözüne böyle soka soka, hani ve asıl ne derdini çözüyorum senin, bu yani. Böyle 80 tane özelliği arka sayfalarda bir yerlere listeliyorum. Merak eden baksın diye, ama önde sadece benim çözdüğüm problemi aslında koyuyorum. Çünkü hani böyle bir şey var, trend var. Çünkü artık yani sürekli bir bombalama altındayız yani bir yandan da. Herkes sürekli bir şeyler, bana bir şeyler satmaya çalışıyor. Telefon aramaları geliyor, internette reklamlar görüyorum. Yatırımcılara da muhtemelen böyle zilyon tane bir yerlerden bir şeyler geliyor. Yani mesela böyle muhtemelen sağdan soldan WhatsApp'tan eşi dostu bile yazıyordur. Ya işte bizim bacanağın şöyle bir fikri var. Ne dersin falan diye.
Öyle oluyor. Hakikaten öyle oluyor.
Yani gerçekten. İster istemez. Dolayısıyla hani bence de bu çok önemli bir konu. Teşekkürler Roni sorduğun için. Botan da şey demiş. Enis'le de iletişim halindeymişler bir yandan.
Harika.
Öyle bir not belirtmiş.
Harika o zaman. Noktası.
Çok güzel. Şimdi ben şeye tekrar dönmek istiyorum. Bu yapay zeka işte büyük veri konusunu biraz daha derinlemesine işleyelim. Hani orada şu ana kadar neler yaptınız ve hani neler yapmayı planlıyorsunuz?
Abi içeriye şimdiye kadar yapacaklarımız arasında sayarken burayı ihmal etmişim. Kusuruma bakma lütfen. Ekibe en ciddi dahiliyetimiz bu tarafta olacak. Bu son zamanlarda birkaç defa gördüğümüz iyi firmalar var. ABD merkezli ama Türkiye'de bir işte araştırma merkezine sahip. Doğrudan doğruya data analistleri burada bulunuyorlar. Bu konuyla alakalı odaklı ilerliyorlar. Biz de biraz daha buna yakın bir modeli yakın zamanda ayağa kaldırabilmek hedefiyle ilerleyeceğiz. Şu anda bunun için iyi bir şeyimiz yok. Yönetim kabiliyetimiz yok. Çünkü bu işten tam olarak ne istediğimizden emin olmadığımız için yönelmemekteyiz. Ama senenin sonuna varmadan yüksek ihtimalle Kasım ayında içerideki verinin analiziyle çıktıların elde edilebilmesi maksadıyla içeride iyi bir yöneticiyi konumlamaya gayret edeceğiz. Şimdiye kadar yaptığımız faaliyetler içerideki bütün ekibin sahip olduğu lisansların işte matematiktir, bilgisayar mühendisliğidir, bunlara yakın alanlarda olmasından kaynaklı sahip oldukları bilgilerle biraz da el yordamıyla yaptığımız çıktılardı. Yine çok iyi şeyler elde etmiş olmamız bizi çok mutlu ediyor. Yani dünyanın şu anda hizmet verdiğimiz ülkelerinde odaklı olduklarımızda seçtiğimiz eyalet, şehir içerisinde yaş aralığıyla o yaş aralığının odaklandığı yetkinliği görebiliyor. Onun üzerinden işte doğrudan OECD verisini ele alıp kıyaslamasını yapıp tutup tutmadığını görebiliyor. Tutmadığı noktalarda da tutturulamamasının sebebini OECD tarafı olabileceğini de söyleyebilir. Çünkü o eğitim, biz bu eğitimleri görüyoruz. Ya OECD veriyi farklı yerden alıyor ya da bizim şeyler birkaç tane müşteri işleri ciddi değiştirebilecek şekilde hareket ediyor gibi yaklaşıyoruz. Ama günün sonunda bu veri setini çıkarabildiğimiz için şimdi hedef şu olacak abi. Bu özellikle Certifier'da bir an evvel 20 bin dolar MRR seviyesine ulaşmayla alakalı ilerliyor. 20K MRR'a ulaştığımızda şirketin yapısında biraz daha yeni bir gelir modeli oluşturabilecek altyapıyı tamamlama hevesi olacak. Burada da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile zaten daha önce çalıştık. OECD'nin Future of Education masasında da varız. Buraya raporlar çıkaracağız düzenli olarak. Geçen hafta dahilinde eğitim teknolojileri alanında olan varsa dinleyicilerden belki denk gelmişlerdir. İşte şey raporunu gönderdi, OECD raporunu gönderdi. Coursera kendi raporunu gönderdi. LinkedIn Learning and Development raporunu gönderdi. Bunlar enfes şeyler. Yani öğrenimle alakalı olarak aslında devasa pazarda asıl yönetimin sağlandığı yerler. Yani doğrudan doğruya en büyük 50 şirketin esas aldığı ve yetkinliklerini ona göre oturtmaya gayret ettiği raporlar. Şimdi biz o raporlardan çıkarabildiğimiz ve bunları da bu politika yapıcı kurumlar içerisinde değerlendirtebildiğimiz havayı oluşturabilmek maksadıyla ilerleyeceğiz. Sene sonuna gelmeden veri setini zaten doğru depolamaya çalışıyorduk. Bunu analiz edebilecek ve çıktı raporlarını oluşturabilecek ekibi kurmaya başlayacağız. Gelecek seneye vardığımızda ilk çeyreği içerisinde artık bu raporlardan ilk örneği çıkarıp bizim zaten paydaşı olduğumuz masalarda sunumlarını yapmaya başlamayı istiyoruz. Bununla birlikte zaten çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Bu enfes bir olay. Mesela en basitinden World Economic Forum diyor ki ABD içerisinde 2030 senesine geldiğimizde işte doğrudan doğruya digital marketing alanında ana yetkinliklere sahip olan 1 milyon kişinin istihdam edilmesi gerekiyor. Bunun üzerine bizim veri setini bir işte sample veri olarak ele alıp çokladığın zaman doğru bir popülasyon çarpanıyla birlikte 2030'a geldiğimizde 1 milyon değil 2 milyon insan digital marketing bilecek şeklinde bir öngörü ortaya çıkıyor. Bu öngörü ortaya çıktığında ya %50'lik bir işsizlik ya da digital marketingçilerin reskill etmeleri, upskill etmeleri, yeni yetkinlikleri elde etmeleri veya da mevcut olanları büyütmeleri mecburiyeti oluşuyor. Bu eğitim politikalarına da anlık yansıyor. Zaten orada devlet nezdinde iş değişiyor, enfes oluyor. Devlet demişken çok kısa bir tane gelişmeyi de bu arada aklıma vereyim abi. Şey, memlekette de güzel bir gelişme oldu. Doğrudan doğruya şey tarafında, TÜBİTAK tarafında biz zaten 2 sene öncesinden bir böyle proje sunumu yapmıştık. Şimdi memleket bir açık rozet hareketine geçişi doğrudan doğruya başlatıyor. Bizim elektronik karnelerin yanında yetkinlik ispatı aracı olarak kullanılabilecek dijital sertifikalar ve açık rozetler için adımlar atılıyor. Bu konuyla alakalı da bu hafta itibariyle artık masaya oturduk. Diliyorum, umuyorum ki biraz sürer, olsun. O süreç sürüncemede kalmadığı müddetçe hiç sıkıntı yok. Tamamın ermesiyle birlikte o global standartları memlekete de getirerek ilerleyebileceğiz diye umut ediyorum diyebilirim. Onlara hasretimi parantez içerisinde vermiş olayım istedim abiciğim.
Süper. Yani burada bu proje TÜBİTAK'la birlikte mi yürütülmesi planlanıyor?
Doğru. Aynen öyle. TÜBİTAK'ın 2 sene öncesinden zaten bir blok zincir üzerinde sertifika şeyi vardı, yaklaşım vardı. Şimdi açık rozet tarafıyla alakalı bir yaklaşım var. Açık rozet enfes derecede önemli ve kıymetli. Yani şu anda 79 ülkede bu standartizasyon 400 binin üzerine kurumla uygulanıyor. Yani bunun üzerine içerisinde Ivy okulları da var. Global birçok K12 de var değerli olan. Ve bunlar uygulanırken Türkiye'nin 80. ülke olarak dışarıda kalması çok çok efektif ve iyi değildi. Biz Türkiye temsilcisi olarak dahil olmuştuk IMS'e. Türkiye'den IMS'e ulaşıp IMS'den de bize gelince güzel bir zincir oluştu. Buradan devam edeceğiz. Umuyorum, diliyorum ki dijital rozetlerle yetkinlik ispatı farklı bir noktaya varır memleket için.
Süper. Şimdi ben şeyi de biraz merak ettim. Hani bir ek gelir modeli olarak diye bahsettin. İşte bu Dünya Ekonomik Forumu olsun, OECD olsun. Hani bunlarla hani bu raporları, analizleri, verileri sunarken onlar yani karşında bir şey mi, bir hibe, bir fon mu sağlıyorlar? Nasıl bir işbirliği oluyor orada?
Çok değişken abiyim. İnanılmaz derecede değişken. Şu örnek üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi Siemens her ne kadar şu anda bildiğimiz anlamıyla yaptığı işlerde eğitimden uzak olsa da mesela Siemens eğitim teknolojilerine çok ciddi yatırımlar yapan firmalardan bir tanesi. OECD'de bizim bulunduğumuz birimin içerisinde yer alıyor Siemens'te. Orada temsil ediyor.
Çok enteresan.
Çok enteresan abi. Ve geçen sene yapmış oldukları çalışma takribi 240 sayfalık devasa bir rapor. 2030'da eğitim nasıl olacak diye bir çalışma yürütmüşler. Bununla alakalı benim konuştuklarımdan ve hibe raporundan anladığım kadarıyla Siemens'te anlamlı bir miktarı içeriye dahil etmiş. Yani buradan hibe desteği almış. Ama aynı Siemens kendi içerisinde eğitim danışmanlığı da veriyor. Yani kurumsal firmalara siz A yetkinliğine değil B yetkinliğine gitmelisiniz. Çünkü bu rapor bunu söyleye getiriyor. Hani dört büyüklerin şey alışkanlığı vardır ya, bir rapor yayınlar, biraz yüzeysel yayınlar, kurum geldiği zaman o veri setini şeyleri. Onun gibi bir yaklaşım var. Şimdi benim doğrudan doğruya naçizane bir şahsi anlamda hiç tecrübe etmediğim bir alan oldu. Ve doğrudan bu konuda da yol haritasında bunu deniyoruz ve yapıyoruz şeklinde yaklaştığımız bir şey olduğumuz için adım adım ilerleteceğiz. Yani veri nasıl çıkıyor? Bu veriyi çıkardığımız zaman nasıl reaksiyon alıyor? Değer yaratıyor mu? İşte bir şeyleri değiştiriyor mu? Bir şeyleri değiştiriyorsa zaten doğrudan doğruya bunun pazarda da ticari bir karşılığı oluyor. O ticari karşılığı fiyatlandırması ne? Bunları bildiğin şu anda ben sürekli olarak şeyi konuşuyorum zaten. Danışmanlık dediğimiz şeyin saati nasıl belirleniyor diye çok insana soruyorum. Şu an bunun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Yani o tarafta işler nasıl gidiyor diye. Ölçek alamayacaksa hiç girmeyiz abi zaten. Hani çünkü şu anda sağız kaslarına sahip olduğumuz için sevdiğimiz ve rahat ettiğimiz bir kısım. Ama konfor alanında yaratmak istemiyoruz. O sebepten yeni gelir modelleri deneyebilir miyiz de bakıyoruz sürekli.
Evet, yani zaten o veri yani daha kolay işte anlamlandırabilir, daha kolay analiz edebilir hale geldiğinizde benzer şekilde daha kolay sunabilir hale de geleceksiniz. Doğru. Daha farklı detaylı işte raporlar. Mesela özellikle Further'ı düşünüyorum. Şeye girdiğinizde kurumsala mesela diyelim ki 1000 çalışanı olan bir şirket. 1000 çalışan birden mesela kullanıyor Further'ı. İşte kim ne kadar gelişti, hangi alanlarda yetenek setleri gelişiyor, artıyor. İşte çok pardon, oradan işte şirket hedefler koyabilir falan filan, bir sürü şey yapılabilir yani.
Heyecan bir yandan da böyle bir yana. Teşekkür ederim. Aynen.
Süper. Bir soru daha gelmiş. Onu da soralım. Yani. Sonra yavaş yavaş kapatalım istersen. İyi yayınlar. Nebi demiş. Merhaba Nebi. projeye yatırımcı aramaya hangi aşamada başladınız? Fikir aşamasındayken geliştirme ve ekibi kurma süreci nasıl gerçekleşti? Bunu aslında konuşmuştuk ilk bölümlerde ama belki hızlıca bahsedebilirsin.
Tabii ki abi, memnuniyetle. Yatırımcı arama sürecini biz organik olarak hiç başlamadık ilk gününden. Gelen doğrudan doğruya iletişimler, ki bu iletişimler Türkiye'de yatırımcılar tarafından sürekli geliyor. Yani memlekette yatırımcı yok diye bir şey aslında tam manasıyla mevcut değil. Yüksek ihtimalle girişim fikri daha görünür hale gelmemiş. Sosyal medya hesaplarıdır, internet siteleri, Crunchbase profildir, AngelList profildir. Bunlara girildikten sonra Türkiye'deki yatırımcılar bir tanışma maili gönderiyorlar. O tanışma süreciyle birlikte ihtiyaç mevcut mu ve doğrudan biz bu ihtiyaca ne kadar doğru fayda sağlayabiliriz? Hizalanması yatırımcıyla yaşandığında zaten yatırım gerçekleşiyor herhalde. Yani bizim tecrübe ettiğimiz buydu. Doğrudan doğruya birçok girişimcinin de tecrübe etmekte olduğu bu diye düşünüyorum. Fikir aşamasındayken geliştirme ve ekip kurma süreci fevkalade organik ilerledi. Yani bizim aslında fikri ürüne çevirdiğimiz kısımda birkaç tane ciddi çuvallama var. Onun için de Aysel İslam'ın ilk videoları, hatta bizim apayrı bir tane videomuz vardı, hikayeyi anlattığımız. Ona bakmanı istirham edeceğim Nevi. Orada şeyi göreceksin, yani biz fikirde çat diye bir ürün çıkardık. Ürün pazara hiç uyumlu değildi. Aldığımız geri bildirimlerle ürünü yeni baştan yaratmaya başladık. Değer tekliflerini yeni baştan kurmaya başladık. Haliyle bütün gelişim, bütün ekibe yeni birilerini dahil etme, odaklandığımız pazara sunmayı istediğimiz değerleri, müşteriden gelen geri bildirimleriyle revizyonun neticesinde ürünü inşa etmesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaç oluştu diyebilirim. Cümleyi de düşürmeden böyle tamamladık çapıttayım.
Çok teşekkürler. Valla sen ya uzun cümle kurmada bayağı iyisin ya.
Abi çok talihsiz.
Başını sonunu kaçırmadan. Ben mesela bazen ya yazarken özellikle şeyleri, bu edatları falan iki kere falan kullandığım oluyor ama sen güzel yani o konuda bayağı iyisin. Süper. Çok teşekkürler Arda. Sıcağı sıcağına konuşmuş olduk. Seninle yatırım turunu. Artık önümüzdeki ay biraz daha böyle şeyleri konuşuruz. Gelişmeleri, işte ekip ne hale geldi, büyüdü mü, gelir nasıl gidiyor, yeni projeler falan. Onlara çok girmedik zaten, gireriz onlara da.
Aynen. Gelecek ay biraz daha Ferdin ilk ayı olacak. Çok güzel haberlerle gelmeyi ümit ediyorum ailesiyle. Süper. Çok teşekkür ediyorum abim vallahi. Bütün organizasyon desteği için, katılımcılara, dinleyicilere, soru soranlara da ayrıca teşekkür ediyorum değerli zamanlarını ayırdıkları için. Sağ olsunlar.
Aynen. Biz izleyenlere de, sorularını soranlara da çok teşekkürler. Ayrıyeten sorularınız olsa da yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Biz zaten hani bakıyoruz yorumlara. En geç bir sonraki bölümde ya da arada belki kendimiz bakarak da yorumlayabiliriz ama en geç bir sonraki bölümde zaten sorulara dönüyoruz. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. İyi akşamlar.